Tanrı kutsal Tanrı'dır. Rab İsa Mesih araçlarıyla günahkarları kurtarıyor ve kutsal kılıyor Tanrı. Ruhumuz Tanrı'dan geldi. Aslında Tanrı'dan aldı. Şimdi Tanrı bizim ruhumuzu çağırıyor ve bekliyor. Bu çağrısı çağrısına göre biz Tanrı'ya dönmemiz lazım bir gün. Yani yetkin bir şekilde, onun beklediği bir şekilde ona dönmemiz lazım. Kutsal meyve veren bir kişi olarak dönmemiz lazım. Sadece insan bu dünyada bedendeki yaşam da yaşaması gerekiyor. O yüzden bayağı çok bir yük oluyor bu bedensel yaşam. Ruhumuz için biraz faydalı değil. Bazen yararsızlık yapıyor. O yüzden biz benlikten dolayı bazen kutsal yaşayamıyoruz. Kutsallar olmak için, kutsal bir kişi olmak için ilk önce biz en önemli olan bu aşamayı başarmak gerekiyor. İlk önce günahımızdan aklanmamız gerekiyor. Ondan sonra artık kutsal bina edebiliriz. Ama bu dünyadaki ortam o kadar kolay değil. Dünyadaki yaşam çok sert olduğu için biz ruhsal olarak çok çabalıyoruz. Ama çok engeller var. Ama bazı insanlar zaferli ama bazı insanlar ise engellenip sıkıntı çeker. Yani bunun farkı ne oluyor? Ne de farkı var? Tövbe, tövbedir. Yani tövbe eden, yani bazı insanlar tövbe edemiyorlar iyice. Dolayısıyla bu dünyadaki yaşamında iyice çaperli olamıyor. Yani sorun çözemiyor mesela. Bu neye benzer? Sanki temel sağlanmamış bir şekilde bina yapmaya benzer. Yani İsa'ya iman edenler böyle bazı İsa'ya inananlar bu şekilde sahiplikler var. Geçmişte sığınak kent vardı. İsrail Kenan diyarını feshettikten sonra orada yerleşti. Orada Tanrı sığınak kenti kurumalarını istedi. O yüzden her yerde mesela artı yerde sığınak kent vardı. Bunlar iyice dağıtılmış. Mesela herhangi bir yerde olsun. Yani normal bir erkekse bütün gün yani koşarsa oraya var olabiliyor. Ama İsraillerin yaşamında mesela cinayet işlerse mesela öç alabilir. Mesela eğer ben bir kişi öldürürsem yani onun akrabası ya da arkadaşı beni öldürebilir. Yani öldürürse de bu günah değil. Ama bile bile insan öldürmeseydi mesela yani o yani kaçabilir ve sığınak kenti içine girerek kurtulabilir. Bu sığınak kentin bir işlev oluyor. Ama aslında nasıl oluyor? Mesela insan öldüren kişi yani bile bile olsun ya da hatayla olsun mutlaka yani sığınak kente mesela kaçtı. Çünkü yani taşlanarak öldürülebilir. Mesela sığınak kent nerede olduğunu iyice yani aklında olması lazım. Ondan sonra oraya kaçmak gerekiyor. Ama bunun anlamını iyice anlamamız gerekiyor. Yani sığınak kentle ilgili yani düşüncesini iyice bilmemiz lazım. Mesela güneş batmadan önce kaçmak lazım oraya. Ya da yani yakalanıp öldürülebilir. Sığınak kente kaçma, yani çok tehlikeli bir durumda olan bir kişinin kurtulabilmesi için sağlamış bir şeydi. Kurtulma için bütün gayretle koşmak gerekiyor. Yani hiç dinlenmeden koşmak gerekiyor. Bu neye benzer? Günahkarların uygun bir tavrını gösterir. Sonra Yahudilere, sonra bütün insanlığa bildirmiş olduğu bir model olarak yani bize öğretti bunu. Bu bir örnek oluyor. Dolayısıyla tekrar yani söylersem önemli olan kendi yaşamını korumak için, kurtarmak için yani bu sistem vardı. Yani bu ne gösteriyor? Kendi yaşamını kurtarmak için buradan mesela sığınak kente kadar kaçmak için yani zaman sınırsız değildi. O yüzden o sığınak kente kadar kaçarken bütün gayreti, bütün canıyla yani koşmak gerekiyor. Durmadan yani koşmak gerekiyor. Önemli olan bunun yani amaç oluyor. Yani oraya giderken bütün gayretle koşuyor. Burada önemli olan nedir? Yani yaşamaya çalışmak gerekiyor. Yaşamakla ilgili iradesini göstermek lazım. O yüzden yani bütün gayretle, bütün canıyla koşuyorsa mesela evet şu kişi kurtulmak istiyor. Yani yaşamak istiyor diye düşünebilir. Yani bu bir tövbeye benzer. Biz eğer mesela tövbe edersek şunu düşünelim. İlk tövbe, ilk İsa'ya inandıktan sonra yani İsa'ya inandığımız zaman tövbeyi düşünebiliriz. Ama Rab tövbe edin derken sadece bundan bahsetmiyorum. Rab tövbe edin derken günahından ya da iblisten tamamen ayrılmak anlamına geliyor. O yüzden yani iblisten ayrılıp tekrar görüşmek falan değil. Tamamen ayrılmak. Sürekli ayrılmak oluyor. Yani bunu yapmak için bayağı çok engeller var. Meydan okuyanlar var. Çünkü niçin? Yani biz günahla ilgili şunu bilmek gerekiyor. Önce günahlardan öz günah var. Mesela atalarımızdan yani kalıtımsal olarak aldığımız bir günah oluyor. Binyıllardır yani insanlık öz günahından dolayı çok sıkıntı çekti. İsa Mesih'i çarmıhta öldürene kadar o kadar yani, sıkıntı veren bir günah oluyor. Öz günah bağışlandıktan sonra artık günah işlememek gerekiyor. Öz günah tekrar yani tekrar olmuyor ama tamamen tavırımızı değiştirmek gerekiyor. Geçmişe dönmemek gerekiyor. İkinci olarak içsel günah var. İçsel günah derken insanın yüreğinde işlediği bir günah oluyor. İnsan yoldan saptığı için sürekli günah işlemeye çalışıyor. Yüreğinde sürekli günah oluşuyor. O yüzden kolayca artırılıyor. Bu nedenle bütün hayat boyunca biz bu içsel günahla savaşmak gerekiyor ve kendi beynin tutkusunu kontrol etmek gerekiyor ve gerginlikli olmak gerekiyor. Kontrol etmek lazım. Uyanık olmak lazım. Ve eylemsel günah var. Eylemsel günah derken bu şekilde artırılıp sonunda günah işlemek oluyor. Biz günah işlemeden yaşamak kolay değil. Herkes mesela hata yapıyor. Ama bundan dolayı biz ümitsiz kalmak gerekiyor. Ama mutlaka tövbe etmek gerekiyor. Bu şekilde bütün insanlar bizde olan yani bir ödev var. Günah işleyebiliriz. O yüzden biz mücadele etmek gerekiyor. İşte savaşmak gerekiyor günahla. Ama ortamlar çok kötü olduğu için çok kolay da günah işleyebilir. O yüzden kolay değil. Dolayısıyla biz şimdi burada ne sonuca varabiliriz? Yani öz günah için sadece tövbe değil. Sürekli ondan sonra da sürekli tövbe etmek gerekiyor. O yüzden tövbe derken tamamen yani değişmek oluyor. Temelde ruhun değişmesi oluyor. Ve o ruhu koruması da mesela tövbe oluyor. Ondan sonra artık ruhumuz Tanrı'nın kutsal işini katılabiliriz ve meyve verebiliriz. Yok olmayan yani sonsuz bir bina yapabiliriz. Tanrı bu şekilde bize yardım ediyor. Bizi kurtarmak için çok çalışıyor Tanrı. Tanrı bu kadar kurtulmuş için çabalıyor. Ama buna engel veren şeyler var. Bu engeller olunca Tanrı'nın işlemesi engelleniyor. O zaman Tanrı da yani kendi yapmak istediği işlerini yapmak için Tanrı kendisi direkt çalışıyor. O yüzden İbraniler 12. bölümde Tanrı da iman edenleri cezalandırır diyor. Terbiye eder diyor. Yani daha doğrusu yani dayak atıyor diyor. Yani çok korkunç değil mi? Ama yani bu ikisi dahi kutsal kitap anlatıyor. Bu Tanrı'nın azarlaması oluyor. Tanrı'nın açısından azarlama oluyor. Her neyse Tanrı bu şekilde dayak yani atıyor. Biz mesela dayak yediğimiz zaman şaşırıyoruz. Tanrı'yı yanlış düşünüyoruz. Ama insanlara verilen bütün lanet, bütün günahın ücreti yani en son gününde yani alıyorlar cezayı. Ama yine de bu dünyada yaşadığımız sürece bazen insanlara ceza veriyor. Yani iki durumda yani Tanrı bunu yapar. Hepsi günahından dolayı mesela günahın yani sonucu olarak veriliyor. Yani ne durumdaymış? Birincisi yani sıkıntı oluyor. İkincisi yani lanet oluyor. İkisi de yani sıkıntı diyebiliriz ve ikisi de lanet olabilir ama bugün siz ve ben iyice anlayabilmemiz için ben bu şekilde kelimeleri bu şekilde iyice alt ettim. Lanet ve sıkıntı. Sıkıntı derken Tanrı'nın yani kişilere verilen şey oluyor. Mesela Eyüp'ün çektiği şey sıkıntı oluyor. Eyüp Tanrı'ya ait bir kişiydi. Ama şeytan yani Eyüp'a geldi ve ondan sonra ondan büyükünü çağırdı ve hastalık verdi ve insan öldürdü ve o Eyüp'ün evini tamamen alt üst etti. Tamamen yani mahvetti. Ama Tanrı Eyüp'ün canını almasın diye söyledi. Tanrı yani onun canını hiç dokunmasın diye buyurduğu için İblis onun canını dokunamadı. Neyse Tanrı ona ait olan insanlar olsa da bu şekilde yani felaket yani alabilir. Eyüp kitabındaki bu olaya baktığımız zaman Eyüp niçin o kadar sıkıntı çekmiş? Eyüp kitabında bunu iyice anlatıyor. Çok uzun bir kitap oluyor bu. Yani 42 bölüm var. Birinci bölümden 40 bölüme kadar mesela Eyüp felaketten dolayı ne sıkıntı çektiğini anlatıyor ondan sonra. Eyüp'ün doğruluğu yani. Eyüp çok güçlüydü. Yani değişmedi. Tanrı'nın önünde değişmedi. Yani bu Eyüp'ün nasıl bir kişi olduğunu anlatıyor. Ondan sonra en son iki bölüm sadece Eyüp tövbe ettiğini gösteriyor. O yüzden en son yani bölüme varmadan önce Yehova yani fırtına içinde Eyüp'e söyledi. Sen yani bir erkek gibi belini kuşat ve soruma cevap ver dedi. Sen yargımdan kaçmak mı istiyorsun? Sen kendi kendine doğru sayarak bana doğrusuz mu diyorsunuz? 40. bölümde bunu anlatıyor. Ondan sonra hemen sonra Eyüp tövbe ediyor. Ve 42. bölümde yani onun verdiği sonuç budur. Rabbi sadece kulakla işittim ama şimdi artık gözle seni görüyorum diye söyledi. Bu şekilde Eyüp değişti. Artık Tanrı'yı tamamen gördü. Tanrı Eyüp'ten sürekli tövbe istedi. Ama Eyüp sürekli kendi doğruluğunu, kendi günahsız olduğunu sürekli ısrar etti. Tanrı'ya haksızsınız diye sürekli söyledi. O yüzden Tanrı, yani Tanrı bir yargıç oldu. Artık sonra nihayet Eyüp tövbe ettikten sonra Tanrı bütün plakatini ondan kaldırdı ve bereket verdi. Sonra Eyüp geçmişteki yani o bereketten daha büyük bereket aldı. Daha büyük mülk aldı. Daha çok çocukları aldı. Ve çok sağlıklıydı ve uzun yani ömür yaşadı. Sonuç olarak şunu bilebiliriz. Sıkıntı derken o sıkıntı çeken kişinin tövbe yani için Tanrı tarafından verilen bir şey. Ve sıkıntı çeken kişi o sıkıntı çeken kişiden Tanrı yani bir şey bekliyor. O yüzden yani sıkıntıyı izin veriyor. Yani sıkıntı budur. Yani bugün bahsettiğim sıkıntı budur. Yani burada biraz size bildirmem gereken bir şey var. Yani referans olarak yani geçen bazı verdiğim zaman bütün lanet düşman verdi diye söyledim ama yani siz mesela kafa karışabilirsiniz. Evet doğru. Düşman bütün lanet yani getiriyor. Her şey yani yıkıyor. Sormadan yıkmaya çalışıyor. Ama Tanrı bazen bu lanete izin veriyor. Bu felakete yani izin veriyor. Bu yüzden Tanrı yani lanet veren bir kişi de. Yani bunu hatırlayınız. Ben biraz önce sıkıntı hakkında anlattım. Şimdi artık lanet hakkında anlatacağım. Lanet derken Tanrı'dan ayrılan kişilere verilen bir lanet oluyor. Yani İskalyon Yahuda mesela örneğin. Yani biz mesela yani bir ağaç var. Ağacın çubuklar çok var. Bazen çubuğu kesiyorsunuz. Bazen yani kazadan dolayı mesela çubuk kesiliyor ama çubuğu keserek bu tamamen ayrılırsa tekrar yani yaşayamaz. Tamamen kuruyup ölür. Yani lanet derken bu oluyor. Yapışmış değil. Tamamen kesilmiş. Lanet derken Tanrı'nın vazgeçtiği kişi. Yani kişiye verilen bir ceza oluyor. Onların ruhu tamamen cezasını alır. Ve bu sonsuz bir sonuca varıyor. Ama Tanrı'ya ait olanlara verilen şeyde sıkıntı oluyor. Ne yani görünüş olarak ikisi yani hemen hemen aynı gibi görülüyor. Ama ruhu zarar görmüyor. Geçici olarak yani sıkıntı çekiyor sadece. Ama bazı insanın sıkıntı çektiği zaman acaba Tanrı bana lanet mi veriyor diye
misis kalıyor ve çok kaygı çekiyor. Ama böyle değil. Tanrı lanet vermez. Dolayısıyla laneti kaldırmak için yani Tanrı çarmıha gerildi. Yani bize mesela sıkıntı varsa bu sadece sıkıntıdır. Bu lanet değildi. Sıkıntı bize geldiği zaman bunu ümitsiz bir şekilde kabul etmemek gerekiyor. Yani çünkü niçin? Yani sevdiği için sıkıntı veriyor. Çevremizde de bu örnekleri görebiliriz. Mesela kendi çocuğu kötü bir şey yani yaptı diyelim. O zaman yani azarlıyor değil mi? Yani geçmişte mesela dayak atıyordu mesela. Çocuklar mesela yanlışlık yaparsa yani anne babası da mesela çok nefret eder. Ondan sonra kızıyor. Ama her ne kadar yani yine öyle olsa da ne kadar kızmış olsa da yani çocukların kabul edemeyeceği kadar yani ceza vermiyor. Mesela yani evindeki bir eşyaları kırmış. Ondan sonra yani anne babası ona artık görüşmeyelim falan demeyecektir. Çocuklarına verilen bu azarlayış ve dayak yani çocuklar görüş açısında bu sıkıntılıyorum ama anne babasının görüş açısında bu sevgi oluyor. Her ne kadar yani çirkin bir çocuk olsa da mesela yeteneksiz bir çocuk olsa da anne babası ondan bir şey bekler. Sonra daha gelişecek, daha iyi olacak diye yani düşünüyor. Bu babamız olan Tanrı'nın yani düşüncesi oluyor. O yüzden İbraniler 12. bölümde Tanrı sizi çocuklar gibi davranacak diyor. Niçin? Babası ceza vermeyen yani ceza vermediği bir çocuklar var mı? Yani ceza yoksa siz anne babasız yani çocuksunuz diyor. Bizim bedenimizin babası kendi isteğine göre ceza veriyor ama Tanrı babamız bizim paydamız için onun kutsallığına katılabilmemiz için ceza veriyor. Biz ceza aldığımız zaman terbiye edildiğimiz zaman yani bu üzüntülü görülüyor ama bu şekilde tamamen terbiyeli olanlar doğru ve esenlikli bir meyve verir diyor. O yüzden bunu anladıysanız şimdi artık kalkın. Cesaretli bir şekilde kalkın. Elini ve ayağını böyle kalkın. Şimdi artık siz şimdi ayağınız bükük ya da yararlı ama şimdi artık ayağınız yolunuzu düzeltecek. Ayağınız bükük olmayacaktır. Ve iyileşecek ve iyice yürüyeceksiniz diyor. O yüzden sıkıntı geldiği zaman biz sıkıntı geldiği zaman Tanrı için bana yardım etmez. Yani diye düşünebilir ama böyle düşünmemek gerekiyor. Tanrı acaba yardım ediyor mu, yardım etmiyor mu diye sadece düşünmemek gerekiyor. Biz geçmişte bu dünyada yaşadığımız zaman yani İsa'ya inanmadan önce yani bencil bir şekilde yani düşündüğümüz gibi o şekilde düşünmemek gerekiyor. Sıkıntı geldiği zaman Tanrı ve bizim ilişkimizi düşünmek gerekiyor ve değişmiş bir Hristiyan olarak acaba yani ne yanlış yaptım diye yani düşünmemiz lazım ve bunu düzeltmek gerekiyor. Yani sıkıntı geldiği zaman bunu hemen Tanrı bana yardım etmiyor, Tanrı bana kötülük yapıyor diye yani şikayet etmemek gerekiyor. Tanrı'yı yani kötülememek gerekiyor. Bu sıkıntı yani benim faydam için Tanrı yani sağladı diye düşünmek gerekiyor ve Tanrı benden merak ediyor diye düşünmemiz lazım. Tanrı beni görmez diye düşündüm ama Tanrı beni görüyor diye düşünerek şükretmek gerekiyor aslında. Günah derken yani bu oluyor. Her neyse biz mesela yani gözle görünen bir lanet yani gelmese de mutlaka günahın sonucu var. Yani o yüzden tövbe olmadan günahı kaldıramaz. Yani bunu hatırlamamız gerekiyor. Tanrı gerçekten tövbe edenden merak ediyor. Tövbe etmeyen bir kişi varsa Tanrı hiç ilgi göstermeyecekti. Yani ilk İsrail kralı olan Saul, Davut'la mesela karşılaştırıldığı zaman yani her bakımda yani üstündü, harikaydı. Yani birçok insanlar tarafından saygı gösterildi. Yani daha harika kişiydi Davut'tan. Ama yine de kendisi Tanrı tarafından sıkıntı çekti. Yani Tanrı ona ilgi göstermedi. Niçin yani böyleydi? Niçin böyleydi? Çünkü yani Saul kendisini doğru saydı ve tövbe etmesi gerekirken yani tövbe etmedi. Ama Davut günah işledi ama günah işleyince çok sıkıntı çekti içinden. Yani çok pasif bir kişi gibi görülüyordu. Her zaman yani acaba günah işliyor muyum diye kaygı çekiyordu. Ve Tanrı rahatsız etmemek için çok çalıştı. Her zaman tövbe etmeye hazırdı. Geçmişte İsa Mesih geldiği zaman bir felçli adam yani ona yardım edenler aracılığıyla yani iyileşmek için yatakta yani İsa Mesih'e getirildi. O hasta olsun, onu götüren olsun. Yani hepsi iyileşmek için geldi. Şifa için geldi. Rab onlara baktığı zaman onlar yani şifa bulmak için geldiler. Ama hasta olsun, onu getiren kişiler olsun. Onların yüreğinde günahından çekmiş olduğu yani sıkıntı vardı. Yaralar vardı. Onların içinde yani böyle yara vardı ama onlar dürüsttü. Nefret yani günahından nefret ediyorlardı. Yani günahından tamamen özgür kılınmak istiyorlardı. O yüzden İsa Mesih onlara baktığı zaman hastalıktan bahsetmedi. Birdenbire söyledi ki rahat ol dedi. Ona rahat ol dedi. Senin günahın bağışlandı dedi. Onlar çok şaşırdı. Çevredeki bütün insanlar da şaşırdılar çünkü. Yani kimse yani beklemedi bunu. Yani kimse yani onun tepkisini yani hiç yani tahmin edemedi. O yüzden en acı bir şey ne olduğunu Rabbi İsa Mesih ortaya çıkardı. Ondan sonra günahı tamamen kaldırdı. Yani bu olaya baktığımız zaman Tanrı tövbe edenlerden ne kadar merak ettiğini gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, biz mesela hastalığı iyileştirmek için yani dua ettiğimiz zaman ve koyduğumuz zaman önce tövbe etmek yani gerekiyor. Bu bir prensipi oluyor. O yüzden birçok insanlar yani ama aslında yani tövbeyi hiç düşünmüyor. Sadece iyileşmek için. Yani sadece el almasını ister. Yani bir kere el alarak olmasa 2-3 kere. Yani Kutsal Kitabın Mezmurlar 103. bölümde o bütün günahımızı bağışlıyor ve bütün hastalığı iyileştiriyor diyor. Yani bağışlama ve iyileştirme aynı şey oluyor o yüzden. Eğer tövbe ederse günahından bağışladığı için yani hastalık da iyileşir. Yani tövbe şifayla çok alakalıdır. O yüzden iyileşmek için yani el almaya sadece yani çalışmamak gerekiyor. Ve kilisedeki kusurlar sürekli yani dua eder misiniz diye rica etmekten de daha çok yani içindeki ruhu acaba yani kirlenmiş olursa yani bundan tövbe etmek gerekiyor. Gerçekten yani
bu konuda üzülerek yani laf edilmeye karar vermek lazım. Önce tövbe ederek başlamak lazım ki yani kolayca iyileşebiliyor. Şifa için yani el koyan kişinin yani gücü yetmediği için yani iyileşmiyormuş falan değil. Yani tövbe etmediği için iyileşmiyor. Ruhu kirlenmiş ama sadece bedenimi iyileştir diyemez. Yani günahın kaynağı olan içinde yani içinde varken sadece beni iyileştir derse yani bu olmaz. Mesela iş yerinde de mesela bazen başarılı olması gerekiyor ama sıkıntılar var. Ama mesela başarısız olunca işleri yani bunu halletmek çok zor oluyor. Çok sıkıntı çeker. Yani işleri başarma için çok çabalıyorlar. Mücadeleler diyor ve kurtulmaya çalışıyor. Ama ruhu kirli olduğu halde tövbe etmediyse yani kendi günahından dolayı üzülerek tövbe etmese yani başka bir şekilde her ne kadar çabalarsa da bu yani boş oluyor. Tövbe olmadan yani sadece başarılı olmaya çalışıyorsa bu boş oluyor. Ruhun sorunlarını hiç halletmeden bedensel sorunlarını sürekli halletmeye çalışıyorsa bu boş oluyor. Tanrı onun ruhunu, onun işini yönetebilmesi için yani Tanrı onu başarı olmasını sağlamak lazım ki Tanrı yani her şeye egemen oluyor. Tanrı yani o karar vermek lazım ki yani kendisi başarılı olabiliyor. O yüzden tövbe olmadan sadece bana bereket ver, bana el koy yani derse bu doğru değil. Kendi işi başarılı olmak için dua etmeden önce ben günahkarım, günahımı bağışla diye önce tövbe etmek gerekiyor. O zaman bütün sorunlar yani çözülebilir. İş yer mesela başarısız olursa mesela bataklıkta ise mesela çaresiz kalmış bir kişi olabilir. O zaman bu günahdan gelen bir sıkıntıysa her ne kadar yani iyi yani iş, emek taşlar yani varsa da her ne kadar yardımcı olsa da yani başarılı olamaz. Kendi ailesine yani felaket falan lane falan varsa yani bunu çözme için ilk önce tövbe etmek gerekiyor. Tövbe. Yani kendi işlediği elemsel günah var ama yani kendisi günah işledikten sonra ben günah işlemedim diye düşünerek yani hiç ihmal ederse yani olmaz. Ve İsa'ya inandığı zaman o ilk sevgi gitgide küçülerek artık yani Tanrı'ya hiç Tanrı'yı ihmal ederek Tanrı'ya hiç ilgi göstermeden yani yaşayarak tamamen yüreği soğumuş olursa yani bu olmaz. Tövbe etmek gerekiyor. Kilise işçilere mesela eleştiri yaparak mesela şikayet ederek yani falan yaptıysa tövbe etmek gerekiyor. Kilise üyeleri mesela kusurları kusurlardan nefret ederse yani bu tövbe etmek gerekiyor. Dönmek gerekiyor. Oysa kusa kitap ne diyor? Bütün günahını bağışlayacak ve hastalığını iyileştirecek ve lanetini kaldıracak diyor. Yaşamınızı bütün yıkımdan kurtaracak diyor. Sevgi ve sevecenle ruhunu tatmin edecek. Senin gençliğini kaytarınki gibi yapacak diyor yani. Mesela eski hatırlaşma çağda günah işlemesi mesela 3 kuşağa kadar tamamen yani lanet adı. Mesela 3. kuşaktaki insanlar mesela kendisi günah işlemese de babasının ya da atasının günahından dolayı yani lanet alıyor. Mesela ikinci yani kuşa ceza almayabilir ama üçüncü kuşa yani lanet alır. Bu kadar korkunçtu. Yani insan günahından tamamen uzaklaşsın diye eski antlaşma çağda o şekilde Tanrı çok sertçe böyle yani tamamen yani adalet dine göre davrandı. Şimdi ama biz rütüp çağdayız. Tanrı gerçekten yani bunun için kendi oğlunu gönderdi ve çarmıhta ölmesini sağladı. Ve Tanrı kendisi sabretti. Çünkü Tanrı tövbe edenleri bekliyor. Tövbe etmemizi bekliyor ve tövbe edenler için yani biricik oğlunu gönderdi. Kanını dökmesini sağladı. O yüzden tövbe fırsatı geldiyse gerçekten yani bu gerçekten şükretmemiz lazım. Tanrı beni seviyor diye düşünmemiz lazım. Bana lütuf veriyor diye düşünmemiz lazım. Alçak gönüllü olmamız gerekiyor. Yani kendi kendine alçak gönüllü olup şükretmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Tanrı bize tövbe, yani bizden tövbe istiyor. O yüzden tövbe, yani Tanrı'yla ilişki kurma için ilk bir adım oluyor. Bizim kilisede de, yani ve Bedevon'da, yani teoloji okulda, gerçekten tövbe yüreği olması lazım. Yani tövbe olmadan yani bizim istediğimiz işleri başaramayız. Biz yani zaferli olamayız tövbe etmeden. Bere Akademi de aynı. Akademideki bütün öğrenciler aslında tövbe etmiş yani insanlara biz eğitim veriyorduk. O yüzden mesela tövbe etmiş yürekler yani ilk İsa'ya iman ettiği zaman çok ateşli oluyor. Tamamen yeni bir kişi oluyor İsa'ya inandığı zaman. Ve Tanrı'ya benzemeye çalışanlar oluyor. Dünyadan tamamen ayırt edilmiş bir kişi olarak. Yani Tanrı'ya yaklaşmaya çalışanlara sadece yani eğitim veriyordu. Ben nasıl yapsam Tanrı'ya sadık olurum diye yani kaygı çekenleri öğretiyordu. Ama yani şimdi artık birçok insanlar ben güçlü bir kişi olurum diye güçlü bir lider olurum diye sadece o düşünceyle mesela Berea eğitim alanlar vardı. Ama bu Berea Akademi'nin bir amaç değil. Bereya Akademi tövbe eden kişileri öğretmek oluyor. Yani Tanrı hoşunu ettiği kişileri yani öğretmek oluyor. Bizim kilise yani tövbe bizim gücümüz oluyor. Dolayısıyla siz ve ben bugün biz kutsallar olduk. Kutsallar derken başka insanların görmediği yerde de kiliseyi severek, Rabbi severek, Rabbi severse o gibi yani kutsalları sevmesi lazım. Kiliseyi faydalandırmak için başka insanlar görsün görmesin kilisemizi yani kendi evim gibi saymak gerekiyor. Ondan sonra ufak bir iş olsa da mesela yani park yerinde yani baya çok sorunlar var. Ama yani kurallarına göre, düzenine göre yani hareket etmeleri gerekiyor. Ve kilise ortamları iyice yani sağlamak gerekiyor. Kendi kendine yani daha çok yani feda ederek başka insanlar için, çevredeki insanlar için kendisi feda etmek gerekiyor. Tanrı bundan hoşnut ediyor. Tanrı görüyor mutlaka o zaman yani. Bu şekilde açık fikirli bir insan olabiliriz. Biz yani şunu yapabiliriz. Gerçekten harika bir iman olabiliriz. Niçin? Yani çünkü Rab İsa Mesih bizim günahımızı yani kaldırdı ve yani cezamızı tamamen kaldırdı. O yüzden biz Rab'be şükrederek bunu yapabiliriz. Biz tövbe ettiğimiz için burada yani ibadet yaptığımız zaman bugün Tanrı'yla görüşmek için geldik. Sanki yani askerler gibi biz askerler yani kontrol edildiği zaman Tanrı yani ona benzer bir şekilde Tanrı bize bak diye yani kutsal kişiler buraya geldik. Tanrı'yla görüşüyoruz. Bu şekilde ibadet yapıyoruz. Niçin yani bunu yapabiliriz? Biz tövbe ettiğimiz için. Tövbe etmiş olana, tövbe etmeye hazır olana. Bunlar Tanrı'ya yalvarabilir, Tanrı'ya dua edebilir. Ben tövbe ettiğim için her zaman Tanrı duamı işitir. Ve kutsal Rabbin sözünü alabiliriz. Çünkü tövbe ettiğim için. Tövbe etmese yani Tanrı sözünü işitemeyecektir. Bugün de yarın da her zaman yani güneş çıkıyor. Yani aynı şekilde Tanrı'nın görkemini bize parlıyor. Tövbe edenlere sonsuza dek. Yani Tanrı sonsuza dek yani parlayacaktır. Tövbe ettiğimiz için bugün burada yani tövbe etmemiz lazım mutlaka. Fırsat her zaman yani değil. Bugün son fırsat gibi düşünmemiz lazım. Sürekli geri çekilmemek gerekiyor. Yerinde durmamak gerekiyor. İlerlemek gerekiyor. Rab, beni kullanarak Rabbin istediği sözünü şimdi bu şekilde iletiyorum. Tövbe edin. Tanrı sözü yani şudur. Açık gönüllü şekilde bu Rabbin sözünü iyice işitelim. Gerçekten ondan sonra onun yönetiminde kendinizi gerçekten Rab'be emanet edin. Rab'bi sadece diliyorum. Bizim bütün kilise bir olması lazım. Ve herkes birlikte birbirine yardımcı olması lazım. Herkes birbirlerine yani faydalı olması lazım. Bu şekilde böyle kilise oluşturmak istiyorum. Rabbi hoşunu neden bir kilise yani yapmak istiyorum. Bizim sanatlar, belalar. Dolayısıyla ilk düğmeyi iyice yani koymak gerekiyor. Ve bu şekilde ilk meyve verebilen kutsallar olsun diye İsa'nın adıyla diliyorum. Tanrı'nın verdiği bu ruhu yani bizdedir. Tanrı'nın istediği meyveler verebilmeniz için tamamen temel atan sizler olsun. Aleluya. Böyle yapmaya karar verenler yerden kalkın ve benimle birlikte ilahi söyleyelim.